Ayrım 12, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu. Sayfa 191. Askeri diktatörlerin canlı düşünceleri. Mazinin kasvetli yıllarında Latin Amerikalı generaller otomatik tüfeklerin, bombaların, trompetlerin ve davulların gürültüsüne rağmen ideolojilerini duyurabildiler. Savaşçı bir coşkuyla Arjantinli General Iberico Saint-Jean haykırdı. Üçüncü Dünya Savaşı'nı biz kazandık. Tarihi bir coşkuyla vatandaşı General Cristino Nicolaides ilan etti. Marksizm 2000 yıldır Batı uygarlığını ve Hristiyanlığı tehdit ediyor. Mistik bir coşkuyla Guatemalalı General Efrain Rios Montt kükredi. Gizli servislerimizi kutsal ruh yönetiyor. Bilimsel coşkuyla Uruguaylı Tuamiral Hugo Marquez gümbürdedi. Ulusal tarihimize 360 derecelik bir dönüş yaptık. Destanı bitirirken Uruguaylı politikacı Adauto Punalles, komünizmin yıkılışını kutladı ve anatomik bir coşkuyla gürledi. Komünizm başı Moskova'da, hayaları her yerde olan bir ahtapottur. Reklam. Arjantin askeri diktatörlüğünün kurbanlarının çoğunu denizin dibine yollamak gibi bir huyu vardı. 1998 Nisan'ında Diesel Kot Fabrikası, Gent dergisinde pantolonlarının bütün yıkamalara direndiğini kanıtlayan bir reklam yayınladı. Fotoğraf suyun derinliklerinde beton bloklara zincirlenmiş 8 genci gösteriyordu ve altında şöyle yazıyordu. Bunlar senin ilk cinlerin değil ama sonuncusu olabilirler. En azından güzel bir ceset bırakacaksın. Diğer Latin Amerikan kanunları zorunlu itaat kanunu kadar gayretçi değildi. Ama hepsi silahlı kuvvetlerin cüreti karşısında, sivillerin boyun eğmesi gerektiğinde fikir birliğindeydi. Korkunun fermanıyla katliamlar adaletin ulaşamayacağı yüksekliklere kaldırıldı. Ve bütün yakın tarih pisliklerinin halının altına süpürülmesi emredildi. Uruguaylıların büyük çoğunluğu 1989 referandumunda şiddetin geri geleceği tehdidini savuran bir kampanya bombardımanının sonunda dokunulmazlığı destekledi. Başka bir sürü şeyle birlikte hukukun kaynağı olan korku kazandı. Bütün Latin Amerika'da korku bazen gizli, bazen açıktan iktidarı besler ve iktidarın demokratik seçimlerle gelip giden hükümetlerden çok daha derin kökleri, çok daha kalıcı yapıları vardır. İktidar nedir? Arjantinli müteahhit Alfredo Yabran 1998'in başlarında bunu somut kelimelerle tanımladı. İktidar dokunulmazlıktır. Ne dediğini gayet iyi biliyordu. Her şeye muktedir bir mafyanın görünürdeki başı olduğu söylenen Yabran, sokaklarda dondurma satarak başlamış ve kendi hesabına ya da kim bilir kimin hesabına büyük bir servet yapmıştı. Bu cümleden kısa bir süre sonra bir yargıç, fotoğrafçı José Luis Cabezas'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarttı. Bu onun dokunulmazlığının ve iktidarının sonunun başlangıcıydı. Yabran ağzına bir kurşun sıktı. Dokunulmazlık suçun ödülüdür. Tekrarını teşvik eder ve propagandasını yapar. Suçluyu tahrik et ve benzerine bulaştır. Kimseye hesap vermeden tecavüz eden, çalan, işkence eden ve öldüren suçlu devlet olduğunda yukarıdan bütün topluma tecavüz etme, çalma, işkence yapma ve öldürme yetkisi veren yeşil bir ışık yayılır. Aşağıdan korkutmak için ceza korkuluğunu kullanan düzen, yukarıdan suçu zafer olarak ödüllendirmek için dokunulmazlığı yükseltir. Demokrasi bu alışkanlıklarının sonuçlarını öder. Bu herhangi bir katilin elinde dumanı tüten silahıyla şunu sorması gibidir. Hangi ceza yaraşır bana? Bir kişiyi öldürdüm. Bu generaller dünyanın yarısını öldürmelerine rağmen sokaklarda bu kadar şen geziyorlarsa, kışlalarda kahramanlarsa ve pazarları ayine katılıyorlarsa. Yasak bellek. Piskopos Juan Gerardi, Guatemala'da terörün yakın tarihini araştıran çalışma grubuna başkanlık etti. Bütün ülkeden toplanan binlerce ses kaydı ve tanıklık, 40 yıllık acı belleğin parçalarını bir araya getiriyordu. 150 bin Guatemalalı ölü, 50 bin kayıp, 1 milyon sürgün ve sığınmacı, 200 bin yetim, 40 bin dul. Her 10 kurbandan 8'i çoğunluğu yerli olan silahsız sivillerdi ve her 10 olaydan 8'inin sorumlusu ordu ya da resmi olarak ona bağlı olmayan askeri çetelerdi. Kilise 1998 Nisan'ında bir perşembe günü raporunu kamuya açıkladı. İki gün sonra Piskopos Gerardi ölü bulundu. Beyni taş darbeleriyle parçalanmıştı. Demokrasi altında Arjantinli diktatör Jorge Rafael Videla, San Luis eyaletinde mini etek ya da kısa kollu bluz giyen kadınların girmesinin yasak olduğu bir kilisede ayine katılıyordu. 1998'in ortalarında ayin ekmeği boğazına takıldı, bu dindar adam cezaevine düştü. Sonra yaşlılık ayrıcalığıyla ev hapsine mahkum oldu. İnsan gözlerine inanamıyordu. Kurbanların annelerinin, ninelerinin ve çocuklarının örnek kararlılığı, Latin Amerikan dokunulmazlık kuralında çok nadir görülen mucizevi bir istisnayı başarmıştı. Binlerce insanın katili Videla, soykırım suçundan cezalandırılmamıştı ama en azından askerlerin annelerini öldürdükten sonra savaş ganimeti olarak alıkoydukları, toplama kamplarında doğan çocuklar hakkında savunma vermesi gerekmişti. Kırık bellek. 18. yüzyılın sonlarında Napolyon'un askerleri pek çok Mısırlı çocuğun piramitlerin Fransızlar ya da İngilizler tarafından yapıldığını sandıklarını fark etmişti. 20. yüzyılın sonlarında da pek çok Japon çocuk Hiroşima ve Nagasaki'yi bombalayanların Ruslar olduğunu sanıyor. 1965'te Santo Domingo halkı 42 bin ABD'li denizcinin işgaline 132 gün direndi. İnsanlar ev ev, göğüs göğüse, sopalarla, bıçaklarla, karabinalarla, taşlar ve kırık şişelerle mücadele ettiler, dövüştüler. O zamandan kısa bir süre sonra Dominikli çocuklar neye inanacaklardı? Hükümet bu kahramanca direnişi haysiyet günü olarak değil, kardeşlik günü olarak kutluyor. İşgalcinin elini öpenlerle göğsünü tanklara siper edenlerin arasına bir eşitlik işareti koyarak. Latin Amerikan ülkelerinde adalet ve bellek egzotik lükslerdir. Milletvekilleri Zelmar Michelini ve Hector Guterres Ruiz'i makineli tüfeklerle tarayan Uruguaylı askerler, kurbanlarının adlarını taşıyan sokaklarda rahat rahat yürüyor. İktidar, adaletsizliği gündelik sıradan bir şey olarak kabullenme üzerine kurulu bir barışı bize dayatırken, unutuş barışın fiyatıdır, diyor. Bizi hayatın değersizliğine ve hatırlamanın yasak olduğunu alıştırdılar. İletişim araçları ve eğitim merkezleri gerçekliğin ve belleğin bir araya getirilmesine pek katkıda bulunmuyor. Her olay diğer olaylarla bağını yitirmiş, kendi geçmişinden ve diğer olayların geçmişinden koparılmıştır. Tüketim kültürü, bağsızlık, bağlantısızlık kültürüdür. Sadece olmuş oldukları için olanlara inanmaya eğitir bizi. Kökenlerini tanımaktan aciz şimdiki zaman, geleceği kendi tekrarıymış gibi tasarlar. Yarın bugünün öbür adıdır. İnsanlık durumunu aşağılayan dünyanın eşitliksiz örgütlenmesi, kutsal düzene aittir ve adaletsizlik kabul etmekten başka seçeneğimiz olmayan bir olgudur. Tarih tekerrür mü ediyor, yoksa yalnızca onu dinleme yeteneğinden yoksun olanların kefareti olarak mı tekrar ediyor? Dilsiz tarih yoktur. Ne kadar yaksalar, ne kadar yırtsalar, ne kadar yalanlasalar da insanlık tarihi ağzını kapamayı reddeder. Bilmesek de, istemesek de geçmiş zaman, şimdiki zamanın içinde bütün canlılığıyla tiktaklarına devam eder. Hatırlama hakkı, Birleşmiş Milletler tarafından kutsanan insan hakları arasında yer almaz. Ama bugün onu canlandırmak ve hayata geçirmek hiçbir zaman olmadığı kadar gerekli. Geçmişi tekrarlamak için değil, tekrarlamasını önlemek için, biz hayattakiler, ölülerin vantrologları olalım diye değil, aptallığın ya da talihsizliğin sürekli yankısına mahkum olmayan seslerle konuşabilelim diye. Gerçekten canlıyken bellek tarihi seyretmez. Bizi onu yapmaya davet eder. Bellek, zavallı, yaşlı ruhunun sıkıntıdan patlayacağı müzelerden çok soluduğumuz havadadır ve o da oradan bize solur. Unutuşu unutmak, İspanyol yazar Don Ramon Gomez de la Serna, bir adamın o kadar kötü bir belleği varmış ki diye anlatır, bir gün kötü bir belleği olduğunu unutmuş ve her şeyi hatırlamış. Bizi belalarından kurtarmak için geçmişi hatırlamak, şimdiki zamanın ayaklarını bağlamak için değil, şimdiki zaman tuzaklardan azade yürüsün diye. Birkaç yüzyıl öncesine kadar İspanyolca'da hatırlamak kelimesi, uyanmak kelimesiyle aynı anlama geliyor ve bugün hala Latin Amerika'nın bazı kırsal bölgelerinde bu anlamda kullanılır. Uyanık bellek çelişiktir, tıpkı bizim gibi. Asla durgun değildir ve bizimle birlikte değişir. Demir atmak için değil, mancınık olmak için doğdu. Ayrılık limanı olmak ister, varış limanı değil. Nostaljiyi reddetmez ama umudu tercih eder, umudun tehlikesini, değişkenliğini. Yunanlılar belleğin, zamanın ve denizin kardeşi olduğuna inanırlardı, yanılmıyorlardı. Dokunulmazlık kötü belleğin yavrusudur. Latin Amerika'da gelmiş geçmiş bütün askeri diktatörlükler bunu çok iyi biliyordu. Yüksek dağlar halinde kitaplar yakıldı. Yasaklanan gerçekliği anlatmakla suçlu kitaplar ve sadece kitap olmaktan suçlu kitaplar ve yığınlarla belge yakıldı. Askerler, başkanlar, keşişler. Yakma tarihi çok eskilere. 1562'de Manide, Yucatan'da Fray Diego de la Landa yerli belleğini yakmak arzusuyla Maya kitaplarını ateşe attığı zamana dayanır. Birden fazla ateşe vermeden bahsetmemek için 1870'te Arjantin, Brezilya ve Uruguay orduları Paraguay'ı yerle bir ettiklerinde mağlubun tarihi arşivlerinin küle dönüştüğünü hatırlamak yeterli. 20 yıl sonra Brezilya hükümeti 3,5 yüzyıl süren kara kölelik dönemine tanıklık eden bütün evrakları yaktı. 1983'te Arjantinli askerler kendi vatandaşlarına karşı uyguladıkları kirli savaşın belgelerini ateşe attılar. 1995'te Guatemala'da askerler de aynısını yaptı. Gezegen yok edicilerinin dokunulmazlığı. İnsanlara karşı suçlar, doğaya karşı suçlar. Savaşın efendilerinin keyfini sürdüğü dokunulmazlık, yeryüzünde doğayı, gökyüzünde ozon tabakasını çiğnemeden yutan açgözlü efendilerin dokunulmazlığıyla ikiz kardeş. Dünyadaki en başarılı şirketler dünyayı en çok öldürenler. Gezegenin kaderine karar veren ülkeler aynı zamanda onu yok etmekte en becerikli olanlar. Geri dönüşümü olmayan gezegen. Sel baskınları, mal baskınları. Pislik selleri basıyor dünyayı ve dünyanın soluduğu havayı. Sözcük çavlanları sürüklüyor dünyayı. Uzman raporları, konuşmalar, hükümet açıklamaları, kimsenin uymadığı tumturaklı uluslararası anlaşmalar ve çevreye duyulan endişenin diğer resmi ifadeleri. İktidarın dili tüketim toplumuna ve gelişme adına tüketimi evrensel model olarak dayatanlara dokunulmazlık bahşediyor. Özgürlük adına gezegeni hasta eden, ondan sonra da ona ilaç ve teselli satan büyük şirketler diledikleri gibi at koştururken, tavşanlar gibi hızla çoğalan çevre uzmanları bütün sorunları korunaklı bir muğlaklık ambalajına sarıyor. Dünya sağlığı berbat bir durumda ve resmi söylem affettirmek için genelleştiriyor. Hepimiz sorumluyuz. Teknokratların ortaya attığı, politikacıların da tekrarladığı bir yalan. Hepimiz sorumluysak kimse sorumlu değildir demeye getiriyorlar. Ve resmi palavraları aslında kaderleri düzülmek olanları düzünüz manasında herkese fedakarlık öğütlüyorlar. Bütün insanlık havanın zehirlenmesinin, suyun kirlenmesinin, iklimin çıldırmasının ve doğanın bize bahşettiği fani ikametgahımızın talanının, yeryüzündeki yıkımın sonuçlarını ödüyor. Ama istatistikler, itiraf ve rakamlar ihanet ediyor. Kelimelerin makyajı altına gizlenmiş veriler doğaya karşı işlenen suçların %75'ini insanlığın, %25'inin işlediğini açıklıyor. Güney ve kuzeyin ortalamalarını karşılaştırırsak, kuzeyde yaşayan herhangi biri, güneydekine göre 10 kat daha fazla enerji, 10 kat daha fazla alüminyum, 14 kat daha fazla kağıt, 13 kat daha fazla demir ve çelik tüketiyor. Ortalama bir Kuzey Amerikalı, bir Hintliden 22 kat, Brezilyalıdansa 13 kat daha fazla karbonun havaya karışmasına neden oluyor. Zengin ülkelerde yaşayan ya da yoksul ülkelerde onların yaşam tarzını taklit eden insan ırkının en zengin üyelerinin her gün işlediği cinayete evrensel intihar deniyor. Kimliklerini gösteriş ve israf aracılığıyla tanımlayan sosyal sınıflar ve ülkelerin cinayeti. Bu tüketim modellerinin kitlesel yayılımının gerçekten mümkün olsa bile küçük bir kusuru var. 1987'de Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu'na sunulan Brundtland Temel Raporu'nun sonuçlarına göre, yoksul ülkelerin zengin ülkelerin tükettiği kadar tüketmesi için bizimki gibi 10 gezegen daha gerekiyor. Dünyanın en başarılı şirketleri aynı zamanda dünyaya karşı en güçlü olanlar. Petrol devleri, nükleer enerji ve biyoteknolojinin büyücü çırakları, silah, çelik, alüminyum, otomobil, tarım ilaçları, plastik ve başka bin türlü mal üreten büyük şirketler, doğanın bunca zarar görmesi karşısında timsah gözyaşları dökme alışkanlığında. Gezegeni en çok mahveden bu şirketler, en çok kazananlar arasında ilk sıraları alıyor. Aynı zamanda kirliliği sihirli bir biçimde insan sevgisine dönüştüren reklamlara ve hiçbir yarar gözetmeden dünyanın ya da ülkelerin kaderlerini belirleyen politikacılara bahşettikleri o küçük yardımlara en çok para harcayanlar da bu şirketler. 1992'de Rio de Janeiro Dünya Zirvesi'nde ABD'nin Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu'nu neden imzalamadığını açıklarken şöyle dedi Başkan George Bush. Haklarımızı korumak önemli, ticari haklarımızı. Aslında imzalayıp imzalamamasının pek bir önemi yok. Çünkü ne olursa olsun, uluslararası anlaşmaların değeri karşılıksız çekten bile daha az. Rio zirvesi dünyanın can çekişmesini önlemek için toplanmıştı. Ama Almanya dışında, o da bir dereceye kadar, büyük güçlerden hiçbiri şirketlerinin rekabet gücünü ve hükümetlerinin seçimleri kaybetme korkusuyla imzaladığı anlaşmaları yerine getirmedi. Ve en az yerine getiren, haklı olarak temel amaçları Başkan Bush'un itiraflarıyla kesin olarak dile getirilen hepsinin en güçlüsüydü. Uluslararası uzmanların dili. Projelere yeni boyutlar kazandırılmasında gerçekleştirilen cari katkıları hesaplama çerçevesinde analizimizi 3 temel sorunsal üzerine odaklıyoruz. 1. 2. ve 3. Tavsiyelere konu olan önlemlerin bazılarının uygulanmaya konduğu gelişmekte olan ülkelerin deneyimlerine indirgendiğinde, 1. sorunsalın 3. ile sayısız bağlantısı var ve birbiri ardına esas olarak 2. ile de bir bağıntı içindeler. Öyle ki bu 3 sorunsalın kendi aralarında birbirleriyle ilintili oldukları rahatlıkla söylenebilir. 1. Rio zirvesinde ele alınan konularla çok fazla ilgisi olan kimya endüstrisinin, petrol endüstrisinin ve otomobil endüstrisinin devleri toplantı masraflarının büyük bölümünü ödemişlerdi. Al Capone'a özgü bir şey denilebilir buna. Al da bir beyefendiydi. Kurbanlarının cenazelerine çiçek yollardı. Rio zirvesinden 5 yıl sonra Birleşmiş Milletler zirvenin sonuçlarını değerlendirmek üzere bir başka toplantı çağrısı yaptı. Geçen 5 yıllık sürede gezegen bitkisel örtüsünden öyle bir hızla soyulmuştu ki bozulan tropikal flora 2,5 İtalya'ya karşılık geliyordu ve çorak arazilere dönüşen verimli araziler Almanya genişliğindeydi. 250 bin bitki ve hayvan türünün soyu tükenmişti. Atmosfer hiçbir zaman olmadığı kadar zehirlenmişti. 1 milyar 300 milyon kişinin evi ve yiyeceği yoktu. Her gün 25 bin kişi kimyasal zehirlerden ve endüstriyel atıklardan kirlenen suları içmek zorunda oldukları için ölüyordu. Kısa bir süre önce yine Birleşmiş Milletler tarafından bir araya getirilen farklı ülkelerden 2500 bilim insanı, önümüzdeki yıllar için son 10 bin yılın en hızlı iklim değişikliklerinin olacağı uyarısında bulundular. Morgan: tahta bacakları ya da gözlerinde bantları yok ama biyokorsanlar Amazon ormanlarında ve diğer tropikal topraklarda dolanıyorlar. Cebren giriyor, tohumları söküyor, onları patentleri altına alarak ticari başarısı olan ürünlere çeviriyorlar. Amazon bölgesinden 400 yerli köyü, Hristiyanların kutsal ekmeğine eş olarak tarif ettikleri kutsal bitki Ayahuasca'yı ele geçiren International Plant Medicine Corporation'ı şikayet ettiler. Şirket psikiyatrik ve kalp damar hastalıklarına ilaç yapmak için ABD Marka ve Patent Dairesi'nden Ayahuasca'nın patentini aldı. Ayahuasca o günden beri özel mülkiyet. En çok cezayı ödeyenler alışageldiği gibi uzak günahların kefaretine mahkum olan yoksullar. Yoksul insanlar, yoksul ülkeler. Harvard'da doktorasını yapmış ve Dünya Bankası'nda üst kademelere yükselmiş iktisatçı Lawrence Summers, 1991'in sonlarında bu tanıklığını ortaya koyuyordu. Yanlışlıkla yayınlanan kurum içi bir belgede Summers, Dünya Bankası'nın kirli endüstrilerin ve toksik atıkların, bu ülkelerin karşılaştırmalı avantajlarıyla ilgili makul ekonomik nedenlerle az gelişmiş ülkelere doğru göçünü teşvik etmesini öneriyordu. Bu avantajlar özet olarak 3 başlıkta toplanıyordu. Düşük maaşlar, hala kirletilecek pek çok yere sahip büyük alanlar ve başka nedenlerle erken ölmeye alışkın yoksullardaki kanser vakalarının azlığı. Belgenin dışa sızması çok gürültü kopardı. Böyle şeyler yapılırdı ama söylenmezdi. Summers bütün dünyanın uzun zamandan beri uygulamada yaptığını kağıt üzerinde ifade etme ihtiyatsızlığını göstermişti. Güney uzun yıllardır kuzeyin çöplüğü vazifesini görüyor. Çevreyi en çok kirleten fabrikalar sonunda güneye inecek ve kuzeyin yarattığı nükleer ve endüstriyel pisliklerin büyük bölümünün çöplüğü güney. Haritalar. ABD'de ekolojik harita aynı zamanda ırk haritası. En çok kirleten fabrikalar ve en tehlikeli çöplükler siyahların, yerlilerin ve Latin Amerika kökenli nüfusun yaşadığı yoksul yerleşim bölgelerinde. Texas, Houston'daki Kennedy Heights siyah cemaati Gulf Oil'in petrol atıklarıyla mahvolan topraklarda yerleşik. Ülkenin en kirli 4 fabrikasının faaliyet gösterdiği Louisiana'daki Cowan kasabası, sakinlerinin neredeyse tamamı siyah. 1993'te General Chemical, Kaliforniya körfezindeki Richmond North şehrinin üzerine asit yağmuru boşalttığında acil servise müracaat edenlerin çoğu siyahtı. 1987'de yayınlanan United Church of Christ raporu, zehirli atık mezarlıklarının yakınında oturan nüfusun çoğunluğunun siyah ya da Latin olduğunu açıkladı. Nükleer çöp, iş vaadi ve para karşılığında yerli yerleşimlerine satılıyor. 16 yüzyıl önce kilisenin rahibi ve doktoru Aziz Ambrosio, Hristiyanlar arasında tefeciliği yasakladı ama barbarlara serbest bıraktı. Zamanımızda en çok öldüren kirlilikte de aynı şey oluyor. Kuzeyde kötü olan güneyde iyi, kuzeyde yasak olan güneyde baş tacı. Güneyde dokunulmazlık krallığı genişliyor. Kontroller yok, yasal kısıtlamalar yok ve olduklarında da fiyatını keşfetmek çok zor olmuyor. Yerel hükümetlerin suç ortaklığı nadiren ücretsiz gerçekleştiriliyor ve elbette kendilerini ekonomik gelişmeyi sabote etmeye ve yabancı yatırımı korkutmaya adamış gerileme avukatları olarak işlenen doğa ve insan onuru savunucularına karşı yapılan reklam kampanyaları da asla bedava değil. 1984'ün sonlarında Hindistan'ın Bhopal şehrinde kimya şirketi Union Carbide'in böcek ilacı fabrikasında 40 tonluk öldürücü gaz kaçağı oldu. Gaz kenar mahallelere yayıldı, 6600 kişiyi öldürdü ve 70 bin insana zarar verdi. Bu kişilerin çoğu da kısa bir süre sonra ya öldü ya da ömür boyu sakat kaldı. Union Carbide şirketi Hindistan'da ABD'de zorunlu olan güvenlik kurallarından hiçbirini uygulamıyordu. Union Carbide ve Dow Chemical, Latin Amerika'da kendi ülkelerinde yasak olan pek çok ürün satıyor, dünyanın diğer devasa kimya endüstrileri de aynı şeyi yapıyor. Guatemala'da örneğin ilaçlama uçakları pamuk tarlalarına ne Avrupa'da ne de ABD'de satabildikleri ilaçları püskürtüyor. Bu zehirler baldan balığa kadar bütün yiyeceklere sızıyor ve bebeklerin ağızlarına ulaşıyor. Daha 1974'te Orta Amerika Beslenme Enstitüsü'nün bir araştırması Guatemalalı annelerin sütlerinin tehlikeli kabul edilen sınırdan 200 kat fazla kirlendiğini açıklamıştı. Kalkınma. Nehirsiz köprü, binasız cephe, plastik çimleri sulayan hortum, hiçbir yere varmayan yürüyen merdiven, otoyolun yok ettiği yerlere giden otoyol, televizyon ekranında bir görüntü içinde bir televizyon olan bir başka televizyon gösteriyor, onun içinde de bir başka televizyon var. Dünyanın ikinci büyük haşere ilacı üreticisi Bayer şirketinin dokunulmazlığı, IG Farben konsorsiyumunda yer aldığı ve Auschwitz'teki tutsakların bedava emeğini kullandığı zamanlara dayanıyor. Yıllar sonra 1994'ün başlarında Uruguaylı çevreci bir militan bir günlüğüne Bayer'in hissedarı oldu. Alman yoldaşlarının dayanışması sayesinde Jorge Barreiro, bol bol bira, hardallı sosis ve aspirin ikram edilen yıllık hissedarlar toplantısında sesini yükseltebildi. Barreiro, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3'ü aşırı tehlikeli, 5'i de yüksek tehlikeli kabul edilen ve Almanya'da kullanımı yasaklanan tarım zehirlerini şirketin niçin Uruguay'da sattığını sordu. Ne zaman biri kuzeyde yasa dışı olan zehirlerin güneyde satışı konusunda açıklama istese, Bayer'in ve uluslararası büyüklükteki diğer kimya şirketlerinin yöneticileri aynı cevabı verir. Faaliyet yürüttükleri ülkelerde hiçbir yasayı ihlal etmiyorlardır ki bu resmi olarak doğru olabilir ve ürünleri tehlikeli değildir. Ama neden kendi yurttaşlarının doğayı besleyen bu merhemlerin keyfini çıkaramadığını açıklamazlar. Azami üretim, asgari maliyet, açık pazarlar, yüksek kazançlar gerisi mühim değil. Çok sayıda ABD endüstrisi iki ülke arasındaki serbest ticaret antlaşmasından çok önce sınırın Meksika tarafında kurulmuştur. Bu şirketler sınır bölgesini devasa bir endüstriyel ahıra çevirmişti. Anlaşmanın bütün yaptığı kıt Meksika ücretlerinden ve suyu, havayı ve toprağı hiç cezasız kirletme özgürlüğünden yararlanma imkanı sağlamak oldu. Kapitalist gerçekçilik şairlerinin üslubuyla söylersek, anlaşma karşılaştırmalı avantajlarca sunulan kaynakların kullanımındaki fırsatları maksimize etti. Ama anlaşmadan 4 yıl önce dahi Nuevo Laredo'daki Ford ve Matamoros'taki General Motors fabrikalarının çevresindeki sular, sınırın diğer yanında izin verilen en yüksek seviyeden 1000 kez daha fazla zehir içeriyordu. Ve yine Matamoros'taki DuPont fabrikasının çevresinde kirlilik öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki halkı tahliye etmek gerekti. İlerleme küresel olarak yayılıyor. Artık Japon alüminyumu Japonya'da değil, Avustralya, Rusya ile enerji ve iş gücünün ucuz olduğu çevre kirlenmesine sessizce katlanılan Brezilya'da üretiliyor. Alüminyum endüstrisine elektrik sağlamak için tropikal ormanlarda devasa alanlar su altında bırakıldı. Hiçbir istatistik bu katliamın ekolojik faturasını kayıtlara geçiremez. Sonuç olarak bu bir gelenek. Günden güne, yıldan yıla kereste, hayvan ve maden endüstrisinin hizmetinde kötürüm bırakılan tropikal flora ve fauna pek çok şeye kurban edilmenin acısını çekiyor. Böylesine organize kıyım, gezegenin akciğeri diye adlandırılan tropikal ormanları gittikçe kırılganlaştırıyor. 1998'de Yanomami yerlilerinin ormanlarını ortadan kaldıran devasa Roraima yangını sadece El Niño'nun şeytani bir oyunu değildi. Dokunulmazlık kadercilikle besleniyor ve kadercilik uluslararası iş bölümünün dayattığı emirleri kabul etmeye zorluyor. Tıpkı yer çekimi kanununa itaat etmek için kendini 11. kattan boşluğa bırakanların başına gelenler gibi. Kolombiya, Hollanda için lale, Almanya için gül yetiştiriyor. Hollandalı şirketler lale soğanlarını, Alman şirketlerse gül fidanlarını Bogota savanlarının uçsuz bucaksız plantasyonlarına gönderiyor. Çiçekler satışa hazır hale geldiğinde Hollanda lalelerini, Almanya güllerini alıyor ve Kolombiya düşük ücretlerle mahvolmuş toprakla ve zehirlenmiş suyla baş başa kalıyor. Endüstriyel çağın bu çiçek oyunları savanları kurutuyor ve çökertiyor. Neredeyse hepsi kadın ve çocuk işçiler, tarım ilaçları ve kimyasal gübre bombardımanına maruz kalıyor. Eğitim. Stanford Üniversitesi'nin yakınlarında itaat dersleri veren çok daha küçük başka bir üniversiteyi tanıma şansına erdim. Öğrenciler her ırktan, her renkten ve her boyuttan köpekler köpek olmamayı öğreniyorlar. Havladıklarında bayan öğretmen elleriyle ağızlarını sıkarak onları cezalandırıyor ve sivri uçlu çelik düğmeleri olan tasmalarına acıtıcı bir darbe indiriyor. Sustukları zaman bayan öğretmen sessizliği şekerlerle ödüllendiriyor. Havlamanın unutuluşu böyle öğretiliyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nü oluşturan gelişmiş ülkeler, radyoaktif çöp ve diğer zehirleri içeren toksik atıkları göndererek Güney'in Ekonomik Kalkınma İşbirliği'ni örgütlüyor. Bu ülkeler çevreyi kirleten maddelerin ithalini yasaklıyor ama onları cömertçe yoksul ülkelerin üzerine savuruyor. Tehlikeli atıkla da yasak tarım ve böcek ilaçlarıyla yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Onları başka bir ad altında Güney'e gönderiyorlar. 1992'de imzalanan Basel Konvansiyonu bu atık ihracına son noktayı koydu. O zamandan beri öncekinden daha çok geliyorlar. Greenpeace örgütünün çeşitli vesilelerle ortaya koyduğu gibi insani yardım ya da kalkınma projelerine katkı adı altında ya da yasal olarak alınan endüstriyel parça dağları arasında kaçak olarak geliyorlar. Arjantin yasaları tehlikeli atıkların girişini engelliyor ama bunlardan kurtulmak isteyen ülke tarafından gönderilen bir zararsızlık belgesi bu küçük sorunu çözmeye yetiyor. 1996'nın sonlarında Brezilyalı ekolojistler yıllar boyunca dönüştürülebilir madde olduğu söylenerek ülkeye gelen Amerikan otomobillerinin kullanılmış akülerinin ithalini durdurmayı başardı. ABD kullanılmış akülleri ihraç ediyor, Brezilya da onları almak için para ödüyordu. Yüzyıl sonundan gün batımının görünüşü. Bizi gömen ya da süren toprak zehirleniyor. Hava yok, havasızlık var. Yağmur yok, asit yağmuru var. Parklar yok, park yerleri var. Eşler yok, ortaklar var. Uluslar yerine şirketler var. Yurttaşlar yerine tüketiciler var. Şehirler yerine yığılmalar var. Bireyler yok, dinleyiciler var. Gerçekler yok, reklamlar var. Vizyonlar yok, televizyonlar var. Bir çiçeği övmek için plastik gibi deniyor. Topraklarının mahvolması, göllerin ve nehirlerin kirlenmesi nedeniyle yurtlarından edilen 25 milyon insan dünyadaki yerlerini arayarak dolaşıyor. Güvenilirliği yüksek verilere göre çevresel bozulma önümüzdeki yıllarda Güney ülkelerindeki toplu nüfus göçlerinin temel nedeni olacak. Fotoğraflara en iyi gülümseyen ülkeler ekonomik mucizenin neşeli kahramanları kurtulacak mı? Masaya oturmayı, amaca ulaşmayı, Mekke'ye varmayı başaranlar? Modernleşmeye doğru büyük atılım yaptıklarına inanan ülkeler şimdi sıçrayışlarının bedelini ödüyor. Tayvan'da yetiştirilen pirincin üçte biri yenemiyor. Çünkü civayla, arsenikle ve kadmiyumla zehirlenmiş. Güney Kore'de nehirlerin yalnızca üçte birinin suyu içilebiliyor. Çin nehirlerinin yarısında artık balık yok. Bir mektupta Şilili bir çocuk ülkesini şöyle tarif ediyor. Ağaç dolu gemiler gidiyor, otomobil dolu gemiler geliyor. Şili bugün kenarlarında büyük alışveriş merkezleri, kuru topraklar ve kuşların ötmediği endüstriyel ormanlar olan uzun bir otoyol. Ağaçlar sıra halindeki askerler gibi doğru dünya pazarına gidiyorlar. Yorgun sanatçı 20. yüzyıl natürmortlar çizerek sona eriyor. Gezegenin yok edilişi artık kimseyi affetmiyor. Felakete en fazla katkıda bulunan, gerçekle yüzleşme vakti gelince ıslık çalıp öbür tarafa bakan Muzaffer Kuzey bile. Bu hızla gidersek kısa bir süre sonra ABD'deki doğum kliniklerine yeni duyurular asmak gerekecek. Bebeklerin dikkatini, şu andan itibaren dedenizden iki kat fazla kanser riskine sahipsiniz. Ve Japon şirketi Daido Hokusan artık teneke kutularda hava satacak, 2 dakikalık oksijen 10 dolara. Ambalajlar garanti verecek, insanoğlunu şarj eden elektrik santrali. 12. ayrımın sonu, sayfa 209.